Ayrım 18.
Haçlı seferlerinin toprağa ilişkin ve ekonomik sonuçları. 1096'dan 1270'e değin 8 önemli Haçlı seferine girişildi. Başlangıçta Haçlılar Doğu Akdeniz'in ele geçirilen topraklarında birkaç tipik feodal devlet kurdular. Seferlere katılan köylüler toprak elde edemediler. Yerel Müslüman halk acımasızca sömürüldü. Köleleştirilen halkları bağımlı durumda tutabilmek için şövalye birlikleri kuruldu. Askeri birlikler Tamp tarikatından, Ospitaliye tarikatından, Tötonlar tarikatından olanların dinsel birlikleri gibi. Önemli zararlara uğrayan, yalnızca Asya'da ve Kuzey Afrika'da Haçlılar tarafından istila edilen Müslüman ülkelerin halkı ve kültürü değildi. Örneğin Bizans gibi Hristiyan devletler de sömürgecilerin askeri seferlerinden büyük sıkıntı çektiler. Sonunda baş kaldıran halkların baskısı altında Haçlılar Doğu Akdeniz'i bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Bununla birlikte Haçlı seferleri Batı Avrupa'da izler bıraktı. Akdeniz'in doğu ve batı kesimleri arasında ticaret bağlarının güçlenmesine yardım etti. Bütünüyle Avrupa'da meta para ilişkilerine uygun bir ortam yarattı. Doğu seferleri sırasında Haçlılar o zamana değin Batı Avrupa'da tanınmayan önemli kültürel ve teknik gerçekleştirmelerle içli dışlı oldular. Yeni üretim dalları, özellikle ipekçilik gelişmeye başlıyor. Silah yapım tekniği ve başka madeni eşyalar yapımı yetkinleşiyor. Kumaş üretimi geliştiriliyor ve bunun gibi. Yeni tarım kolları ortaya çıkıyor. Pirinç, kara buğday, kavun ve bunun gibi. Feodallerin Doğu Akdeniz'de daha yüksek maddi bir kültürle temas etmeleri onların gereksinmesini arttırdı ve sonuç olarak halk yığınlarının sömürüsünü ağırlaştırdı. Ve bu, Batı Avrupa'da 13. ve 14. yüzyıllarda toplumsal çelişkilerin keskinleşmesinin nedenlerinden biri oldu. 6. Feodal toplumların ideolojisi ve uygarlığı, dinin ve kilisenin rolü. Emekçi yığınlar üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırmak için feodal senyörler sınıfı ekonomik sömürü ve siyasal köleleştirme ile yetinmiyordu. İdeolojik etki en iyi silahlarından biriydi ve feodal toplumun ideolojisinde kesin rol dine ve kiliseye düşüyordu. Yeryüzünde çekilen acıların ödülü olarak göklerde mutluluk vaatleriyle kilise halk yığınlarını senyörlere karşı savaşından saptırıyor, halka bilinçli olarak yumuşak başlılığı ve boyun eğmeyi aşılıyordu. Bütün manevi yaşamın dinden esinlendiği bu çağda kilise yürürlükte olan toplumsal düzeni emekçilerin, köylülerin ve zanaatçıların aşırı sömürülmesini kendi saygınlığı ile güven altına alıyordu. Orta çağın bütün uygarlığı dinin ve kilisenin derin damgasını taşıyordu. Katolik Kilisesi. Katoliklik feodal toplumun bağrında dinin ve kilisenin rolünün klasik bir örneğini verir. Bilindiği gibi Hristiyanlık Roma İmparatorluğu zamanında köle sahiplerinin resmi dini olmuştu. Orta çağda iktidardaki sınıf Hristiyan kilisesini kendi ideolojik kalesi yapmıştı. 11. yüzyılda Doğu Kilisesi ile Batı Kilisesi'nin kesin olarak birbirlerinden kopmasından sonra Katoliklik bütün Avrupa'da feodalitenin ideolojik temeli oldu. Katolik kilisesi yapılarına varıncaya değin feodalitenin hiyerarşisini yineliyordu. Başında papa ve papalığın hükümet örgütü bulunuyordu. Ondan sonra kardinaller, evekler, abbeler ve bunun gibi geliyordu. Bu merdivenin en alt basamağında ruhani bölgelerin papazları bulunuyordu. Kilisenin kendisi en büyük toprak sahiplerinden biriydi. Böylece Paris'teki Notre Dame ve Hollanda'daki Saint-Trond Abbali'yi Avrupa'nın en geniş yurtlukları arasında sayılıyordu. Bunlar içinde çiftlikler, bağlar, ormanlar, otlaklar, sayısız haralar, pek büyük sürüler vardı. Kilise prensleri bundan başka aşar, yani her köylünün gelirinin onda birini de alıyorlardı. Köylülerin ve zanaatçıların aşırı sömürüsü kilisenin zenginliğinin kaynağı oldu. Manevi yaşamda kilisenin tekeli. Yukarı orta çağın ve ilerlemiş feodalitenin batı uygarlığı kilise düşünüşünün özellikle bunun katolik biçiminin etkisine girmişti. Katolik tanrı bilimi antik çağ felsefesinden uzaklaşmıştı. Eskiden felsefeye sıkıca bağlı olan matematik ve doğa bilimleri kayboldu. Edebiyat azizlerin yaşamlarına, tarih keşişlerin günlük notlarına indirgendi. Şiir, müzik, tüm plastik sanatlar kilisenin hizmetinde görev aldı. Okullar, eğitim, rahipler sınıfının tekelindeydi. Bu kültür tekelini kiliseye öyle durup dururken elde etmedi. Bir yandan feodal soylularla, öte yandan da özgür düşünce yanları, halk yığınları ile çetin bir savaşımı sonunda kazandı. Katolik kilisesi, geri kalan bütün öteki kiliseler gibi, halkın yaratıcı esinlerini en açık biçimde yansıtan mezhep sapkınlıklarından korkunç bir biçimde öç alıcı olurdu. Müslüman dini. İslamiyet, feodalite çağında en yaygın dinlerden biri oldu. Arabistan'da feodal imparatorluk Müslümanların dinsel topluluğundan, cemaatinden başlayarak kuruldu. İslamiyet, Araplar tarafından ele geçirilen bütün topraklarda Orta Çağ toplumunun ideolojik yapısının dışında oluştu. Daha sonra Asya ve Afrika ülkelerinde, kısmen de Avrupa ülkelerinde geniş bir biçimde yayıldı. Müslüman öğretisi, Arapçadaki bağışlama, ferah, tevekkül ve sadıklar, müminler anlamlarına gelen İslam ve Müslümanlar, Müslüm sözcüklerine değin yürürlükte olan sömürü ve köleleştirme rejimini onaylıyordu. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an, servet eşitsizliğini Allah tarafından konulmuş ve bu yüzden de değişmez bir kural olarak ele alır. Hristiyanlıkta olduğu gibi İslamiyet de yoksullara, yeryüzündeki acılıların ve sefaletlerinin avuncunu öteki dünyada aramayı öğütler. Budizm. Yayılması ve etkisi bakımından Budizm'in de dünya dinlerinden sayılmaya hakkı vardı. Budizm, söylenceye göre kurucusu olan Buda'nın adından gelmektedir. Brahmanizmin bazı tezlerinden başlayarak eski Hindistan'da gelişmiş olan Budizm, başlangıçta köle sahipleri sınıfının resmi dini oldu. Orta Çağ'da Hindu dini zamanla Budizm'i Hindistan'dan kovdu. Ama Budizm bu kez komşu ülkelerde yeni müminler buldu. Çin'de İsa'dan sonra 1. yüzyılda yayılmaya başladı ve 4 ve 7. yüzyıllar arasında doruğuna vardı. Daha sonra Çin'de Konfüçyüs dini egemen din oldu. Ama Konfüçyüs dini hiçbir zaman Budizm'i tümüyle ortadan kaldıramadı. Budizm Çin'den Kore'ye, Japonya'ya, Siam'a, Birmanya'ya, eski Kamboçya'ya, Hindi-Çin Yarımadası'nın öteki ülkelerine, Seylan'da, Nepal'e, Muhalistan'a yayıldı. Bu da dininin ideolojisine göre görünür dünya bir yanılsamadan, ahiret mutluluğunun yeri ya da nirvana olan mistik bir ruhsal ilkenin yanıltıcı gösterisinden başka bir şey değildir. Bu ilke öteki dinlerde Tanrı ile kişileştirilen kavramlara uygun düşer. Yaşam yalnızca acılardır. Tek kurtuluş nirvana'yı aramaktır. Daha sonra Buda öğretisi de cennet cehennem kavramlarını kabul etti. Buda dinini geniş yığınlarca daha kolay kabul edilir hale getirdi ve aynı zamanda onun feodal senyörler sınıfının resmi dini toplumsal eşitsizliklere haklı göstermek için getirilmiş bir din olma görevlerini güçlendirdi. Anti-feodal ideolojinin ilerlemesi. İdealist ve dinsel öğretilerin Avrupa'da Hristiyanlık, Asya ve Afrika'da Müslümanlık ve Budizm ve bunun gibi ideolojik egemenliği karşı takımların varlığını ortadan kaldıramıyordu. Baskılara ve kovuşturmalara karşın Orta Çağ toplumunun ilerici öğeleri materyalist fikirleri kullanıp yararlanmaya çalışıyorlardı. Tıpkı antik çağda olduğu gibi feodalite de felsefeler arasında amansız savaşım dönemi oldu. Katolik tanrı bilimciler Thomas de Guion ve başkaları en başta antik çağın bazı idealist filozoflarına ve anlamı bozdukları Aristoteles öğretisine dayanarak Orta Çağ'ın dinsel anlayışlarını hazırladılar. Arap düşünürler ise antik çağın materyalist anlayışlarını, özellikle Aristoteles'in materyalist öğelerini Orta Çağ anlayışlarına sokmaya yardım ettiler. Bu düşünürler arasında en başta İbn Sina'yı ve İbn Rüşd'ü belirtmek gerekir. İbn Rüşd'ün görüşleri demokratist solun görüşüne çok yakındı. İbn Rüşd maddede bir nesnel gerçeklik ve atomlarda ise maddi parçacıklar, partiküller görüyordu. Her bireye özgü olan ölümlü canın yanında bilince ulaşma anında can, nefsi ruh ile birleşip kaynaşan bir evrensel akıl kabul ediyordu. İnsanların toplumsal durumlarından bağımsız olarak entelektüel eşitlikleri konusundaki demokratik tez, İbn Rüşd'ün görüşleri arasında seçkin bir yer tutuyordu. İbn Rüşd'ün fikirleri onları kendi kıtalarına özgü toplumsal ve ekonomik koşullara ve orada yerleşmiş olan materyalist geleneklere uygulayan Batı Avrupa'nın öncü düşünürleri tarafından kullanıldı. Materyalist fikirler ilerici öğelerin iktidardaki feodaller sınıfına karşı savaşımında çok yararlı bir silah oldu. Fransa'da Siger'de Brabant, materyalist anlayışın önde gelenlerinden biri oldu. O, Latin Averroizminin, İbn Rüşdçülüğünün kurucusu oldu ve anti-feodal ideolojinin teorik temelini yarattı. Siger'de Brabant'ın öğretisi, Boece'de Dayıçe'nin çalışmaları ile desteklendi. Orta Çağ materyalizminin ilk ifadesi, atçılık denen 13. yüzyılda cisimleşen idealist akım oldu. Bu akımın yandaşları, özellikle İngiliz filozofları Duns Scott ve De Quam, dünyanın maddi niteliğini tanıyorlar, doğada her şeyin ilkesini bilince göre ilk veriyi görüyorlardı. Evrenin tanımlanabilir olduğunu da benimsiyorlardı. Bununla birlikte onların materyalizmi diyalektik değil mekanikçiydi. Daha sonra 13. yüzyılın sonundan 15. yüzyıla kadar adcı felsefede idealist öğelerin güçlendiği görüldü. Mezhep sapkınlıkları. Antifeodal muhalefet varlıklı burjuvaziye olduğu kadar köylülere ve yoksal kentlilere de dayanıyordu. Dine ve hüküm sürmekte olan kiliseye karşı savaşıma sıkı bir biçimde bağlıydı. Öyleyse burjuva mezhep sapkınlıklarından ve köylü mezhep sapkınlıklarından söz edilebilir. Sınıf savaşımının ideolojik bir biçimini oluşturan mezhep sapkınlıkları sık sık feodal iktidara karşı silahlı ayaklanmalarla birleşiyordu. Bazen kentli ve köylü muhalefet resmi dine düşman olan mistik öğretileri ifadesini buluyordu. İdealizme ve dine karşı bu savaşım, materyalizmin ve modern tanrı tanımazlığın ortaya çıkışını hazırladı. 7. Halk yığınlarının anti-feodal savaşımı. Anti-feodal savaşımın ekonomik temeli. Feodal sömürü, köylülerin ve zanaatçıların sert direnmesinin nedeni oluyordu. Emekçi yığınların feodallere karşı yürüttükleri sınıf savaşımının kökeninde küçük işletmenin ekonomik bağımsızlığı ile üreticinin emeğinin bir bölümünü vermek zorunda olduğu feodal senyor karşısındaki ekonomi dışı bağımlılığı arasındaki çelişki vardır. Bu savaşımın biçimleri tarihsel somut koşullara, üretici güçlerin düzeyine, üretim ilişkilerinin biçimlerine, siyasal kurumların niteliklerine bağlı bulunuyordu. Feodal toplumun geçtiği 3 dönem boyunca yığınların, en başta da köylülerin, sömürücülere karşı savaşımının nedenleri, amaçları ve biçimleri değişmiştir. Elbette ki her yanda angaryalardan ve senyörlere karşı öteki yükümlülüklerden kurtulmak isteği vardı. Ama ancak feodalitenin toplumsal bir biçimlenme olarak dağılıp parçalanması sırasındadır ki emekçilerin sınıf savaşımı düzenin temellerini yıkabildi. Feodal üretim ilişkileri hala üretici güçlerin ilerlemesine elverişli olmakta devam ediyorlardı. Yukarıda söylediğimiz gibi yukarı orta çağda köylülerin savaşımı kölelik düzenine karşı yöneltilmişti. Kentlerin ortaya çıkışı ve meta para ilişkilerinin ileri atılımı ile ayırt edilen feodalitenin ikinci aşaması özellikle zorlu fırtınalarla kendini gösterdi. Avrupa'da kentler kendi kendilerini yönetme hakkını, angarya ve haraçları azaltma ve düzenleme hakkını elde etmek için senyörlerine karşı amansızca savaşıyorlardı. Biraz sonra kentlerin kendi bağrında, üst tabakalarda, kendileri de kent belediyesinin yönetimine katılmak isteyen zanaatçı loncaları arasında ve en sonu bir yanda zengin kentlilerle zanaat ustaları, öte yanda kalfalar ve çıraklar olmak üzere bunlar arasında savaşın başladı. Bu sonuncuları halkın en yoksul tabakaları da destekliyordu. Halk ayaklanmalarının rolü. Köylülerin sınıf savaşımı çoğu zaman yoksul kentleri tarafından destekleniyordu. Bu gibi durumlarda toplumsal çelişkiler büsbütün alevleniyordu. 13 ve 14. yüzyılda köylü ve yoksul kentli ayaklanmaları dalgası hemen hemen bütün Avrupa'yı kapladı. Küçük çobanlar isyanı denen 1251 isyanını, Hollanda'nın güneyindeki ve Fransa'daki 1320 halk hareketini, 1305 ve 1307 yılları arasında İtalya'yı sarsan ve Dalcino tarafından yönetilen hareketi Fransa'da 1357 ve 1358'in Etienne Marcel ve Jacurane ayaklanmasını, İngiltere'de 1381'de Wat Tyler isyanını, Bohemya'da 15. yüzyılın başında Hussiteler, Hüsçüler devrimci hareketlerini belirtmek gerekir. Büyük halk ayaklanmaları Asya'da açılıp gelişmiş feodalite çağını belirledi. Bağdat halifeliğinde 8 ve 9. yüzyıllarda halk ayaklanmalarından Delhi'de, Kuzey Hindistan, 14. yüzyılın başında Hacı Molla yönetimindeki yoksulların başkaldırmasından, Çin'de 9. yüzyılda köylü savaşından ve 14. yüzyılda Kırmızı Mendiller Harekatı'ndan, Kore'de 1233'teki ve 15. yüzyılın ikinci yarısındaki başkaldırmalardan söz edilmektedir. 15-16. yüzyıllarda Japonya'da isyanlar oldu ve bunun gibi. Bu halk hareketlerinin her birinin kendi özellikleri vardı. 1320 halk hareketi ve Jacquere ayaklanması, meta-para ilişkilerinin hızlı gelişmesi sırasında artan sömürüye karşı yığınların yanıtı oldu. 1320 hareketi özellikle Yahudi tefecilere yöneltilmişti. Jacquere ayaklanması aslında köylülerin yığınsal yoksullaşmasına neden olan yüzyıl savaşlarının sonucuydu. Jacquere ayaklanmasına katılanların bir tek programları vardı. Bütün feodal senyörlerin varlığını ortadan kaldırmak. Feodal topraklara saldırıyorlar, köylü angarya listelerini yakıyorlardı. Wat Tyler isyanı tersine iki program ileri sürüyordu. Bunlardan biri köylülerin kişisel bağımlılığının kaldırılmasını, angaryanın yerine bir küçük çiftlik kirasının konmasını ve bunun gibi istiyordu. Öteki program daha devrimci oldu. Bu programın yandaşları yalnız kişisel bağımlılığın kaldırılmasını değil, senyörlerin kendi topraklarına ekledikleri komünal toprakların geri verilmesini, kilise topraklarının köylülere verilmesini ve çeşitli toplumsal tabakaların hukuksal bakımdan eşit olmasını istiyorlardı. Ortaçağ Avrupa tarihinin en büyük anti-feodal harekatı olan Hüsçülerin, Hüssites savaşları bir köylü savaşımının, bir ulusal kurtuluş hareketinin, bir ruhban zümresine karşı savaşımın öğelerini içinde topluyordu. Hareket adını dikkate değer Çek yurttaşı, halk kurtuluşunun savunucusu Jean Hus'tan aldı. Katolik kilisesine karşı, büyük laik senyörlere karşı, Alman imparatoruna karşı savaşıma girişen, o çağ Çek toplumunun çeşitli sınıf ve tabakalarının yoksul köylü ve kentliler, varlıklı köylü ve kentliler ve küçük soyluların her biri kendilerine göre istemlerini sıraladılar. Hüsçülerin savaşları Avrupa'nın birçok ülkelerinde devrimci hareketin gelişmesine katkıda bulundu.